bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Bugünün saraylısı Refik Halit Karay. Günümüz Türkçesine uyarlayan Ender Karay. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Müberra Ellialtıoğlu. 1888 yılında Beylerbeyi'nde doğan Refik Halit, 18. yüzyıl sonlarında bir kolu Mudurnu'dan İstanbul'a göçen Karakayış ailesindendir. Galatasaray Sultanisi ve Mektebi Hukuk'ta okuyan yazar, meşrutiyet sıralarında gazeteciliğe başlamıştır. Kısa sürede üne kavuşmuş, Fecri Ati Edebiyat Topluluğu'nun kurucularından olmuştur. Kirpi adıyla yazdığı taşlamaları ve siyasal yazıları sonucu İttihat Terakki hükümetince Anadolu'nun çeşitli illerinde 5 yıl sürgüne gönderilmiş, ancak 1. Dünya Savaşı'nın son yılı İstanbul'a dönebilmiştir. Dönüşünde Robert Kolej'de öğretmenlik, Sabah Gazetesi başyazarlığı, 2 kez Posta Telgraf Genel Müdürlüğü yapan Refik Halit, bu süreçte tanınmış Ayde'de Mizah Dergisi'ni de çıkarmıştır. Bazı siyasal davranışları yüzünden memleketten ayrılmak zorunda kalan yazar, Halep'e yerleşerek Vahdet Gazetesi'ni çıkarmış, Hatay'ın Türkiye'ye bağlanmasında yazıları ve çalışmaları ile katkıları olmuştur. 1938'de yurda dönen Refik Halit, dergi ve gazetelerde günlük yazılar yazmış ve 20 kadar roman kalemi almıştır. 18.7.1965 tarihinde İstanbul'da ölen yazar, tekniği, dilinin güzelliği, taşlamalarının inceliği ve tasvirlerinin kuvvetiyle ün yapmış, modern Türk edebiyatının temel taşlarından biri olmuştur. 1. Bölüm. Düzce'den gelen kız. Postacının pek seyrek uğradığı evlerden biriydi. İkindi üstü Üftade Hanım içeri girip de yerde kapı aralığından atılmış bir mektup bulunca küçücük bir heyecan geçirdi. Zarfı evirdi, çevirdi, okuma bilmediğinden nereden geldiğini anlayamadı. İki pullu ve üç damgalı oluşuna bakarak önemine hükmettiğinden biri gelinceye kadar beklemek mi yoksa gidip bakkal Nuri Efendi'ye okutmak mı gerek kestiremedi. Şu saatte kocası da kızı ve damadı oğlu sokaklarda sürtüyorlardı. Bunlardan eve en erken dönecek olan Feride'yi beklemek kararıyla cumbaya oturdu. Yorulmuştu zaten. Kendisine Mahmut Paşa yokuşundan bir çift ayakkabı almıştı. Kaç dükkana uğramıştı. Pazarlık etme zevkini iyice çıkarmıştı. Şimdi tatlı bir gevşeklik içinde bu zevki sindiriyordu. Aynı zamanda mektubun kimin tarafından gönderildiğini de düşünüyor, şehirdeki ve taşradaki tanıdıklara zihninden geçit resmi yaptırıyordu. Neden sonra sokak kapısı çıngırağının çalındığını duydu. Öksürük sesinden gelenin kızı değil, kocası olduğunu anladı. Yanında anahtar taşırdı. Açsın. Koşa koşa inemezdi. Merdiven başında karşılaştılar. Üftade zarfı salladı. Bir mektup var. Postacı kapı aralığından atıp gitmiş. İki pullu ve üç damgalı, hele kendilerine gönderilmiş bir mektubun böyle hiçten bir şey imişçesine muamele görmesine kızdığı belliydi. Ata efendi pek aldırmadı. Gözlüğünü sert kılıfından ağır ağır çıkardı, taktı, zarfın iki tarafını da gözden geçirdi. Memnun olmadığını anlatan bir tavırla, ''Tuhaf şey'' dedi, ''mektubu gönderen bizim Yaşar.'' ''Yaşar da kimmiş?'' ''Teyze oğlum yok muydu canım? Hani bir defa 19 yıl önceydi sanıyorum. İstanbul'a gelmişti de görmüştük. Çoktandır selamı, sabahı kesmişti. İşte o.'' ''Ha bildim. Her kalıba giren, hiçbir işte dikiş tutturamayan şu düzenbaz. 40 lirayı iç edip gitmişti. Tamam, işte o münasebetsiz yollamış. Ne yazıyor acaba?'' Ata efendi zarfı usulca usulünce açtı. Makasla kesilse daha düzgün açılamazdı. Yıllardır tüccar katipliği ettiği için elleri alışkındı. Karı koca mindere oturdular. Ata ihtiyatlıdır. Mektuba önce göz atıyor, yüksek sesle okumadan özünü kavramak istiyor. Bir süre sabreden Üftade seslendi. Ne diyor okusana? Bırak Allah aşkına, iyi bir haber mi gelir ondan? Senin anlayacağın karısı ölmüş. Memleketi bırakıp ticaret için uzak yerlere gidecekmiş. Sana ne? Bir kızı varmış, tek başına kalmış. Onu İstanbul'a yollayacakmış. Bize mi? Bizim yanımıza mı? Ata kekeledi. Öyle galiba. Bunun galibası olur mu? Açıkça yazmıyor mu? Yazıyor, hem de kız perşembe günü geliyormuş. Adapazarı treninden alınız diyor. Hoppala, bir bu eksikti. Benim ne dadılık edecek halim var ne de bekçilik. Kaç yaşındaymış? Orasını bildirmiyor ama yalnız gelişine göre pek küçük olmasa gerek. Üftade Hanım söylenmeye başladı. Başına bir kazan kaynar su dökülmüştü. Eve sığışamazlardı. Kız şayet yetişkinse Feride onu kocasından kıskanırdı. Oğulları Çetin'in de ahlakı bozulurdu. Bilirsiniz ya, taşralı kızlarla başa çıkmak zordur. Küçükse durma, kelini, kirini temizle. Ata Efendi elinden bırakmadığı mektubu bir kere daha okudu. Yan tarafta bir satır yazılmıştı. Hele bak dedi, posta ile bir miktar para da yollamış. Ne kadarmış bu para? 300 kağıt. Görüp göreceğimiz odur. Böyle demekle beraber karısının değiştiğini sezdi. Taşacağı sırada köpüğü üflenmiş süt gibi birdenbire yatmıştı. Atanın gözünden kaçar mı? Azıcık ferahladı. 1,5 aylığının karşılığı olan 300 lira hatırı sayılır bir para idi de doğrusu. İkisi de bunu düşündüler. Sonra gözlerinin önüne Yaşar geldi. Üftade yıllarca önce yeni gelin olduğu sıralarda evlerine uğrayan o bodur, tıknaz, gezgin leblebici kılıklı, köylü kalmış adamdan hiç haz etmemişti. Ne zaman evlenmişti? Meraka düştü, kocasına sordu. Sen evli olduğunu biliyor muydun? Hemşerilerden duymuştum. Oralı mıymış? Hayır, bir ara eline para geçmiş, çok para. Bir tiyatrocu kıza tutulmuş. Bu avradı almış ve lakin kız ondan mı, yoksa evlendiği başka garıdan mı bilemem gayrık. Biraz sıkışıp bir meseleye takıldı Mata Efendi, İstanbullu ağzını unutuyordu. Şimdi ne yapacağız? Sokak ortasında bırakılmaz ya, hele bir görek, olmazsa çeviririz gerisin geri. Emmi oğlum Hasan daha yakın düşer ona. Ne diye bizi tutturmuş, akıl erdiremedim. Ev halkı sofrada birleşince konuyu üftade açtı. 300 lira meselesi dışında olayı anlattı. Hiçbir haberden hoşlanmamıştı. Avuntu yolu göstermek için üftade dedi ki, 8-10 yaşlarında ise iş görür. Feride onu siltti. Göreceği iş kendisinin olsun, belası daha çoktur. 2 gün sonra aralarına katılacak kıza her biri ayrı yaş ve yüz vermişti. Kimisi onu mahalle bakkalının Anadolu'dan getirdiği küçük besleme gibi hayalledi. Şiş karınlı, sivilceli, tam gelişememiş sıska bir şey. Kimisi için bodur ve tombul, bacakları iğri büğrü, yılışkın, yüzsüz bir kız, bir dayak yoksulu. Tel dolaptan köfteleri çalacak, kahve tepsisinden kaşık kaşık şeker yiyecek, evde yalnız kalınca aynanın karşısına geçerek Feride'nin rujunu sürecek, hanımlığa özenecek. Damat Atıf evde gizlice sıkıştırılacak körpe bir kız bulunması ihtimaliyle içinden ümitli, dışından kayıtsız söze karışmıyor. 15 yaşındaki Çetin'in aklı yarınki maçta. Üftade kocasına baktı, dedi ki, Haydarpaşa'ya hangimiz gideceğiz? Bugün salı perşembeye ne kaldı ki? Benim halim yok, iş sana düşüyor. Adapazarı treni kaçta gelir? Yarın öğreniver. Damat, akşama doğru gelir dedi. Ama kızcağızı nasıl tanıyacaksınız efendi baba? Hepsi durakladı. Üftade söylenmeye başlamıştı. O Yaşar denilen adam böyledir işte. Serserinin biri. Her işi savsaklık. Sahi bunca yolcu arasından nasıl ayırt edilir? Ne biçim şey? Kaç yaşında? Elbisesinin rengi ne? Bildiğimiz yok. Yumruk kadar çocuğu koy trene defet başından. Adam olmaz senin teyze oğlun. Ata Efendi sükunetle cevap verdi. Bulurum elbette. Bütün yolcular çekip gitti mi ortada kalacak çocuk odur. Tanıdık birisiyle göndermediğine belli. Artık kapatalım şu konuyu. Yumuşak huyluydu ama ailesi üzerinde sözü geçerdi. İşlerinde damadı ve kızı da dahil en fazla aylık almasının da böyle oluşta etkisi vardı. Lakırdı kesildi. Mevsim Eylül ortası. Gedikpaşa yokuşlarından birinde ince uzun tertemiz kargir evin daracık sofrasına kurulmuş masa başında lodosun arttırdığı bir durgunluk hüküm sürüyor. Ata demin okuduğu mektup yüzünden memleketini düşünmektedir. Mengeni ve yakınındaki köyünü. Babası bir zamanlar İstanbul'a aşçı yamaklığıyla gelmişti. yetenekliydi. Az zamanda aşçılığa yükseldi. Sonra konak aşçıbaşısı oldu. Olunca da kapılandığı paşanın izniyle oğlunu yanına getirtti, okutup adam edecekti. Hepsini iyice hatırlıyor. Köyünü, kasabayı, 11 yaşında İstanbul'a gelişini, Saraçhane başındaki büyük konağa ilk girişini. Babası köyden gittiği zaman henüz çok küçük idi. İstanbul'da karşılaşacağı adam hakkında fikri yoktu. Kendisini de Haydarpaşa istasyonunda karşılamışlardı. Aklına sığdıramayacağı kadar güzel giyinmiş, elbisesi işlemeli, çuha poturu kabarık, siyah ayakkabıları pırıl pırıl, iri yarı birini beraber yolculuk ettiği dayısı vagon penceresinden göstermiş, "Nah, baban orada," demişti. Eski devirde büyük bir konak aşçısının giyimi, sonradan filmlerde seyrettiği kont şatolarındaki sırma bonjurlu, uşaklarınkinden 100 kat gösterişli değil miydi? Hatta o elbise için aşçı olmayı bile istemişti. Şimdi babasını konağın kahve ocağında baş köşede kurulmuş, bir elinde uzun sigara ağızlığı, öbüründe tabaksız ve kulpsuz koca fincan, konuşanları ağırbaşlılıkla dinler durumda dipdiri görüyor. Kahve ocağı, öyle şeyler kalmadı artık. Köşede tıpkı sokak kahvelerindeki gibi bakır su kabı sürekli kaynar halde, ateşi boyuna tazelenir, etrafına pırıl pırıl cezve ve fincanlar asılıp dizilmiş bir ocak vardı. Oda fır dolayı sedirle çevrilmişti. Sedirin bir başında ağaya, bir başında aşçıbaşıya ayrılmış iki yere bahçıvanlar, seyisler kimse oturamazdı. Kahve ocağı da hizmetliler, paşanın adamları, konakta yaşayan herkes gibi protokole bağlıydı. Ağa paşa ile beraber kapıya yani hükümet dairesine gidip gelen, çantasını taşıyan, arabada seyisin yanında oturan, aşçıbaşıdan başka bütün çalışanlara başkanlık eden adamdı. Çağrılmasa bile paşanın huzuruna ancak o girebilirdi. Uşaklardan kim çağrılsa devlet başkanının misafirleri kabul töreni gibi yanlarında ağa bulunurdu. Aşçıya üstünlüğü bu noktada idi. Mabeyn, harem ile selamlık arasındaki kapı. Kapısında harem halkıyla hatta büyük hanımefendiyle konuşmak hakkı da yalnız kendisine verilmişti. Ama aşçıbaşıya hükmü geçmezdi. Öğle yemeğini verdikten sonra sormadan sokağa çıkmasına müsaade edildiği için bu ayrıcalıklı muameleden babasının pek övündüğünü çarçabuk sezmişti. Ağa siyah redingot, kolalı gömlek giyerdi. Müdürler, mümeyyizler selamını almaya can atarlardı. Aşçıbaşının giyimi onlara özgü bir tür üniforma idi. Meraklılara ayrı bir havada verirlerdi. Mesela babasının çuha şalvarı limon küfü renginde, cepkeni sarı sırmalı idi. Beline şalda sarar, bu şala boyundan geçme gümüş köstekli ve çift kapaklı saatini sokardı. Büyük pehlivanların resimlerde gördüğümüz kılıkları. Herkes saati ona sorardı. Çünkü işi yemekle yani belirli zaman ile bağlı olduğundan daima ayarlıydı. Sorulunca görünüşte şikayetçi ama içinden memnun bir çıkarışı, otomatik düğmesine basarak açtığı kapağı hayran, Mine'ye şöyle bir bakışı, dakikasına kadar bir söyleyişi vardı, hala gözümün önünde. Ata kısa bir süre konakta kaldıktan sonra meşrutiyet ilan edilmişti. Darülhayr'a gönderildi ama bu okulun ömrü çok kısa sürdü. Gene de ilk bilgilerini oradan almıştı. Bir daha memleketine dönmedi mi? Kısmet olmadı. Dönmemekle beraber köyünü, hele yaylasını unutmamıştır. Yaylada çam kütüklerinden yapılmış ahıllara bitişik, topraktan yükseğe kurulu tek odalı evler hatırından çıkmadı gitti. Ne ormandı o? Pınarının suyu nasıl da soğuktu. Bugün mektup aldığı Yaşar da kendisi gibi bu yaylada dünyaya gelmişti. Öbür gün İstanbul'a varacak olan kızı da belki yaylada doğmuştu, yayladan geliyordu. Yaylada takım takım dolaşan küçük kızları bile unutmamıştı. Uzun entarileri ayaklarına dolanarak kirpas içinde gezinirler, ağaçlara tırmanarak yabani fındık toplarlar, kavga çıkarırlar, haykırışır, ağlaşırlardı. Ne ilkelik, gerilikti bu hayat. Aynı yaşantının orada devam edip gitmesine, kendisinin İstanbullulaşmasına şaşıyor. Tam bu sırada karısının sesini işitti. Kendi kendine yüksek sesle konuşuyordu. ''Şu kızın yaşını yazsaydın olmaz mıydı be adam?'' Sofrada yalnızdılar. Öbürleri Azak sinemasına gitmişlerdi. Bu gece her yer 25 kuruşmuş. Ata hesap ediyor. Yaşar galiba oyuncu kadınla 1922 senesinde evlenmişti. Dendiğine göre de ancak bir yıl beraber yaşamışlardı. Şimdi 1944'te bulunuyoruz. Kız en aşağı 20 yaşında olmalı. Yok, başka bir evlenme ürünü ise tahmin olanaksız. 20 yaşında bir kızı yahut dulu evimize nasıl sokarız? Atıf rezalet çıkarır. Ne rahatımız kalır, ne huzurumuz. Darmadağınık oluruz vallahi. Güç doğrusu. Fakat benimki bir tahmin. Olabilir ki çocuk o kadından değildir. Öyleleri pek vurmazlar. Yarın Sabit Efendi'nin mağazasına uğrarım. Memleket yaşantısını, durumu bilir. İlişkileri çoktur. Belki bir şeyler öğreniriz. Hem bakalım 20 yaşında da olsa yüzüne bakılır cinsten midir? Karşımıza kör, topal, sakat, mendebur bir yaratık da çıkabilir. Dedim ya, bağdaşamazsak, rahatımızı kaçırırsa trene koyar, emmi oğlunun yanına yollarız. Güzel olsaydı, dul da kalsa yeniden evlenirdi. Ortada kaldı. Ertesi sabah erkenden keresteci Sabit Efendi'nin umbanındaki deposuna uğrayan ata, onu bulamadı. İşine gideceğinden bekleyemedi de. Yalnız katibinden şunu öğrenmişti. Yaşar'ın durumu epeyce zamandır değişmiş, açık göz bir düzceli ile ortaklık ediyormuş. Ama yaptıkları belli başlı bir iş, ticaret filan değil. İkide bir güney hudutlarına gittiklerine bakılırsa kaçakçılık ediyorlarmış herhalde. Çoluk çocuk varmış. Olacak sanırım. Ben bilmiyorum. Aslında kendisini de tanımam. Söylediklerim birkaç yıllık hikaye. Ata efendi depoya yağlı kerestelerin gece nemi ve sabah güneşi yiyerek artmış reçine kokusundan haz ettiğini anladı. Çam, orman ve baltalanıp bıçkılanmış tahtaya karşı duyduğu sevgi kanında ata yadigarı idi. Orman çocuğuydu ne olsa. Bir ay izin alsa da sılaya gitse, çamlıklara dalsa, yaylalara çıksa ne kadar keyfe gelirdi. Akşam yazıhane dönüşü Sirkeci'de Ali Usta'nın lokantasına gitmeyi unutmadı. O mengenin içindendi. Sonra Göynük kasabasında aşçı dükkanı açmış, sonunda İstanbul'a yerleşmişti. Yaşar'la kafadar olduğunu hatırlıyor. Sorunca Ali Usta uzun zamandır kendisini görmediğini söyledi. Fakat hali vakti iyi olduğunu hemşerilerinden duymuş, Düzce'de bir Çeçen kızı ile evermişler adamcağızı. Çocuk bu kadından olacak. Ölen karısı o Çeçen kızı. Demek ki Yaşar'ın İstanbul'a yolladığı kız ancak 8-10 yaşlarında. Karısına iyi haberi müjdeleyecek. Odalarının birine bir şilte sererler yatar. Öbür korku da yok. Tramvaylar tıklım tıklım dolu. Cağaloğlu yokuşunu tutturdu. Nur Osmaniye Caddesi'nden Çemberlitaş'a saptı mı ötesi iniş. Kendi kendine diyor ki, epeyce okumuşluğum vardı ama Çeçen nedir pek bilmiyorum. Kafkas soyundan olduğu söylenir ama Çerkes'ten başka bir şey kesinlikle. Ana, Kafkasyalı ise kızı güzeldir. Sarışın, mavi gözlü, endamlıdır. Bizi oyalar, eğlendirir belki de. Paşanın konağında kul cinsi, konağın adamlarından, bağlılarından. İki tanesinin hayali senelerce gözünden gitmemişti. Geldiği yıl bayram günüydü. Arife gecesi uşaklara haremden birer bohça gönderildi. Babasınınkinden ipek bir futa, gene ipekli hamak kumaşı mintan, yün iç çamaşırları, şal örneği kuşak çıkmıştı. Kendisine de bohça yollanmıştı. İlk giydiği pantolonlu ceketli alafranga hazır elbise bu idi. Aşçıbaşı sırtına o biçim elbise hiç geçirmemişti. Paşanın ağası nasıl giyilip iliklendiğini küçük ataya öğretti ve hareme gidip hanımefendinin eteğini öpmesini haber verdi. İşte halayıkları kapıdan girince o gün görmüştü. Hoş, bunlar tam halayık sayılmazdı. Babalarının izniyle Anadolu'dan getirtilmiş, eğitilmiş, çok uzun boylu, ince belli, güzel kokulu, ipek elbiseler içinde salınarak yürüyen, kuş ötüşü gibi tatlı konuşan, henüz hiçbir yerde rastlamadığı yaratıklardı. Bildiği kadınlara benzemiyorlardı. Utandığını, kıpkırmızı kesildiğini anladı. Kızlar fıkır fıkır gülüyorlar, aralarında bir şeyler söyleşiyorlar, çocukcağızı okşayıp duruyorlardı. Dikkat etti, bu konuşma sırasında babasının adı, yakışıklılığı da geçmişti. Hatta bir tanesi, büyüyünce ona benzeyecek bile demişti. Nereden tanıyorlardı babasını? Mutfağı ve kahve ocağını gözetliyorlar mıydı? Yaşı ilerleyince bu sırrı keşfetti. Konağın arka tarafından yaslandığı Bozdoğan kemerine tırmanarak içeriye bakıyorlardı. Köşkün mutfağı da kahve ocağı da ayrı yerdeydi ama harem dairesinden her tarafı görmek mümkündü. Örtülü duran alt kat panjurlarının kapanır açılır tahtaları arasından o bile artık hoşça kıpırdamaları sezmeye başlamıştı. Hareme ilk girişinde önce halayıklar hoşuna gitti, sonra çifte merdiven ve salonun büyük avizesi. Bu avize salon gibi kelimeleri epeyce zaman geçmeden öğrenememişti. Ha, salona asılı duvarın yarısını kaplayan resme de bayılmıştı. Eli kılıçlı bir adam kendisine saldıran aslana hücum ediyordu. Kayalar arasında da aslanın iki yavrusu duruyordu. Gene unutmamıştır, tabloya şaşkın şaşkın bakarken halayıklardan biri birdenbire "Böh!" diye şakadan bağırmış, korkudan yüreği ağzına gelmişti. Bütün bunlar tam 38 yıllık anılar. Meşrutiyette konak yandı, köşk satıldı, içindekiler dağıldı. Ama bir süre için sahneden çekilen o aile, şimdi yeni bir kuşak yardımıyla başka şekilde gene parlak hayata erişmiştir. Torunlarından biri müteahhit, öteki banka umum müdürüdür. Kızlar da Ankara'da büyük apartmanlarda yaşıyor. Fark hepsinin bir dam altında toplanıp fakir fukaraya açık kapıları ve sofraları yerine paralarını gazinolarda ve Avrupa gezilerinde harcamalarında. Eğer eski konak olmasaydı Atay Efendi şimdi Örünlü yaylasında sakalını ağartmış cahil bir köylü kalacaktı. Çemberli Taş'a varınca evi aklına geldi. Evden de Yaşar ile yarın karşıcı çıkacağı küçük kızı hatırladı. Şu Yaşar kaçakçılıkla başına bir bela açabilir, bir kurşun yer giderdi. O zaman kızı yetiştirmek kendisine düşecekti. Böyle bir ihtimalden canı sıkıldı. Karısına sezdirmemeye karar verdi. Aksine memnun görünecekti. İçeri girince sabırsızlıkla bekleyen Üftade'ye dedi ki, ''Aşçı Ali Usta'dan öğrendim. Beklediğimiz kız küçük yaştaymış. Oyuncudan değil, düzceli bir kadıncağızdan olmuş. Ayrıca Yaşar'ın işi yolundaymış, telaşa düşme. Belki de faydasını görürüz. Aramıza öyle kel, uyuz, bitli, pasaklı bir çocuk da girmeyecek. Küçük olduğuna bakılırsa herhalde yanında beni tanıyan biri, bir hemşire de vardır. Ona emanet ederek yollamıştır. Yumruk kadar çocukcağızı tek başına trene oturtmaz ya. Ama niye kendi getirmiyor? Bırakır gideceği yere buradan cehennem olup giderdi. Belki reddetmemizden çekindi. Bir emri vaki olup bittiye getirmek. Yaptı. Emri vaki sözünden bir şey anlamayan karısı, ondan her halt beklenir, dedi. Gamlı bir surat takınıp mutfağa girdi. Atay Efendi, Adapazarı treninin saat 6.30'da geleceğini kereste deposundan katipten, ayrıca lokantada oralı bir garsondan öğrenmişti. 3-4 saat rötarı da göze almak gerekmiş. Asıl buna üzülüyordu. Haydarpaşa'da nasıl vakit geçirilir? Büfede oturmak, birkaç kadeh atmak pahalı olurdu. Bu düşünceyle mektupta sözü geçen para aklına geldiğinden karısına seslendi. Postacı havaleyi getirdi mi? Bilmem, bir kağıt uzattı, imzala dedi. Ben imzalamayınca senin postaneye uğrayıp sormanı söyledi, gitti. Herifin ağzından dirhemle lakırdı çıkıyordu. Durup konuşmadı ki. Gelmiş işte o para, çocuklara açma, iyi ki evde senden başkası yokmuş. Allah'tan olmuş.